Merhaba, umarım annem dinlemezin yeni bölümüne, 126. bölümüne hoş geldiniz. Tulu ben, bir haftalık bir ara verdik. Neden diye sorarsanız, gerçekten canımız öyle istedi. Kafamıza göre bir hafta yaşadık. Kafamızı dinledik de diyebiliriz sizsiz. Yine şaka yapıp şakalarıma güldüğüm. Harika bir programa daha. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bugün karşımda oryantal dans sanatçısı Burcu Bilgen var. Hoş geldin.
Hoş buldum. Merhaba.
Nasılsın?
Çok iyiyim sen.
İyiyim. Yani git gelleyim. Bazen kötüyüm bu ara. Hiç de kimseye de yalan, borcum yok.
Hiç borcun yok. Bana hiç yok.
Evet.
Bugün güneşli bir sabahtı.
Evet, güzel uyandım
Ve böyle
aslında.
yatağıma doğdu. Bana doğdu güneş sanki. Hani
Güzel.
çok iyi bir gündü yani.
Güzel.
Harika bir güne
Ben
başladım.
bir bok gibi yattım, bok gibi kalktım. Sonra hemen toparladım. İyi olmalısın, iyiyim, çözeceksin. Sonra yol esnasında bir telefon görüşmesi yine ağzıma sıçtı. Ayrılık sürecindeyim. Bu ayrılık süreci de beni yıpratabiliyor deyip sadece kendimden bahsettiğim bir program.
Ben sana soru sorayım mı?
Aynen.
Kendini izletmek için nasıl bir pratik yaptın bugün?
Hiç yani benim rutinlerim bana iyi geliyor ve
Süper.
yataktan kalkıp onları yapmazsam kötü hissediyorum. O yüzden hemen kalktım. O kahveyi
Çok
demledim.
güzel.
Köpeğimle yürüdüm. Yüzümü yıkayıp toniklerimi sürmek. Mesela o tonik ne ya? İşte serum. Serumu sürüyorsam o gün hayata karşı bir umudum var benim.
Yani yaşamayı seçmişsin
Evet,
bugün.
seçmişim.
Bugün yaşıyorum ve canıma da değsin.
Aynen
Öyle bir
öyle.
gün. Ben de öyle bir gün yaşadım çünkü. Ben de tonik ve serum sürdüm bugün.
Ben tonik sürmedim, serum sürdüm ama.
Çok ben biraz fazla kaçırmışım
Güzel, bakımlı ve bugünün devamında iyi olmayı hedeflediğimiz bugüne
Hoş
hoş
geldik.
geldiniz.
İkimiz de hoş
Siz de hoş
geldik.
geldiniz Burcu Hanım, ben de hoş geldim Tulu Hanım. Başlıyorum programa ve
Hadi
sorumu
başlayalım.
soruyorum. Burcu, ne zamandır kendine, bedenine özgür bırakıyorsun?
Sanırım tam olarak bir cevabı ve bir zamanı olmamakla beraber 2019 çok dönüştürücü bir seneydi benim için. Çok kötü ve çok güzel bir seneydi. Muhteşem şeyler yaparken aynı zamanda bedenimle ve bir yeme bozukluğu ile mücadele ediyordum. Kendimi hiç beğenmediğim bir zamandı. Ama herkes zayıfladığım için beni çok beğeniyordu. İşte sürekli bir iltifat gibi çok zayıfladın.
Of, bir de
Neler
o şey
geliyor.
bakışlar, evet, zordur.
İnanılmaz. Ve zaten aslında yüzün çok güzellerle büyüdüğüm için
Of.
tam böyle çocukluk işte o travmalar orada tetiklenirken ben orada dansa tutunmaya çalışıyorum. Çünkü ben aslında dans için oradayım ve buradayım. Bedenimle ilgili gelen yorumlara sadece dansa tutunarak cevap verebiliyordum. Evet, ne zaman? 2019'da başlayan bir dönüşüm tabii süreci. En nokta atışı zaman belki 2020 Mart aylarında kilo almaya başlayarak yeme bozukluğumu biraz daha belki tetikleyici bir içerik
2020'de
olabilir.
tekrar kilo almaya
Evet, 2020'de
başladın.
tekrar kilo almaya başladığım dönemde tekrar bingeleme, yeme bozukluklarımın hepsinin tekrar tetiklenmesi ve o gün hatırlıyorum, hayır dedim. Yani bu normal kalitede bir hayat olamaz. Yani bunu ben standart olarak alıp yaşamı böyle devam
Devam
ettiremem.
edemem.
Yani hiç sustainable bir hayat gibi gelmedi. Hiç sürdürülebilir bir yanı yoktu yani. O yüzden bir dur dedim, bir baktım kendime. Ve sonra Instagram'da bana kendimi kötü hissettiren herkesi takipten çıkmaya başladım.
Güzel.
Herkesi.
Aa.
Bakıyorum işte muhteşem bir aşk yaşıyor. Ben yaşamıyorum ve hani zaten kendi bedenimde bile güvende hissetmiyorum ki. Takipten çıkıyorum. İşte her yere gidemediğim her yere tatillere giden insanlar. O ben hala bedenimde bile huzurlu değilim. Ve görmek bazı çok mutlu tabloları acı çektiriyordu bana. Ya da işte o muhteşem kaliteli fotoğrafların Instagram'ı süslediği bir dönem vardı, hatırlar mısın bilmiyorum.
Evet, evet, evet.
İnanılmaz şık
Evet.
fotoğraflar ve hepsini takipten çıktım. Yerine beden body pozitifti o zaman, artık nötr kullanmak istiyoruz. Oraya geçtik çok şükür. Oralardan sürekli insanlar araştırıyorum. Kimler benim gibi ya? Var mı böyle paylaşan göbeğini, kılını, sivilcesini? Var mı böyle birileri? Çünkü insan kendini o kadar yalnız hissediyor ki. Dünyada bir tek sen böyle hissediyormuşsun gibi yalnız kalıyorsun. Ve aslında bilsek ki paylaşabiliriz bunları birbirimizle. O zaman her şey çok daha kolay oluyor. Görmeye başlamak beni çok değiştirdi. Yani nasıl ki şu anda bütün pazarlama ve reklam sektörünün bizim üzerimizdeki bir şeyleri bize expose ederek satın aldırmaya çalıştıkları fikirler, bu tekniği ve taktiği kullanarak aynısını biz iyileşmek için yapabiliriz. Hı hı. Eğer bu bedenleri görmeye devam edersek, sen, ben, biz, yani o bedenler ayrı bedenler değil zaten. O bedenler şişman bedenler değil, o bedenler çirkin bedenler değil. Ayrı bedenler değiller. Hı hı. Biziz yani. Ama onları görmüyoruz.
Bu programı ben soru sormadan böyle Burcu anlata anlata yapayım. Çok güzel gidiyor yani. Daha zaten canım sıkın. Burcu'ya salalım ama bize anlatsın.
Şey, gerçekten partnerim çıkmadan önce böyle dedi. Sen zaten çok konuşursun. İnşallah kızın başını ağrıtmaz.
Hayır, şey, tam zamanında geldin.
Zaten anlatmayı çok severim.
Çok güzel anlatıyorsun. Evet, böyle bir daldım gittim. Senin bir eczacılık geçmişin var. Hayatın oradan buraya nasıl evrildi? Yani o 2019'dan önce eczacıydım. Şu an yapıyor musun bilmiyorum tabii ki. Öyle yapmıyorsun. Öyle bir meslek yok, ortada.
Eczacıyım ama yapmıyorum.
Yine o aynı dönemde aslında kendini tanımaya başladığını anlıyorum.
Kesinlikle.
Ve her şeyi bir kenara bırakıp az önce konuştuğumuz konulara yoğunlaştın. Evet, zaten sonra o yoğunlaştığın konularda çok popüler olan bir anda moda olan konular oldu.
Bedenin trend olmasını anlayamıyorum zaten.
Evet, inanılmaz bir geçiş oldu yani bir anda. Evet. Böyle.
Çok sıkıcı bir mesleğim şey vardı mesela. Şu an çok harika bir mesleğim var gibi hissediyorum. Popüler ve herkes için yani. Eczacılıktan geçiş, evet.
Evet, ilginç.
Çok ilginç oldu. Ama eczacıyken de insanlar, hep yargı var yani orada. Eczacı oriental. Yani tango bekliyor çünkü. İstiyor ki sen tango de ona. Sosyal Latin de. Nasıl yani? Eczacı oriental. Hiç beklemezdim.
Çok iyi.
Evet. Bırakmam şey, herkesi rahatlattı.
Küçükken dansöz olma isteğin var mıydı? Hepimizin vardı yani.
Tabii ki. O hayalle büyüdüm. Aynen. Dansöz olma hayaliyle büyüdüm.
Benim şeyim en kötü, bir kıç kıvırırsın evde, böyle bir dans edersin, alkış tutarlar, dansız olmaz. Ben onu işte yapamıyordum, o kıç kıvırma, şöyle şöyle oynamalar bende yok. Muhtemelen seni şimdi konuşmuyoruz. Ben seni konuşmak istemiyorum.
Ne alak?
Hemen vazgeçiyor, ters. İşte manik bir dönemimdeyim arkadaşlar.
Çok
ne
güzel,
yapayım?
Ben de. Patlarız işte burada
beraber. Aynen, çok komiyim. Evet. Ya kendime de komik deyip duruyorum. sıkıcı.
Sormuştun bana?
Ne sormuştum? Dansöz olmak istedin
tabii
mi
küçükken? Tabii çok istedim. İlk gösterimi 5 yaşında yaptım.
Ha.
Tabii kostüm diktirdim. Falan. Kreş balosu. Ben hazırlık yapıyorum buna. Önce öğretmen hatırladığım kadarıyla başka birine veriyor bu gösteriyi. Kreşteyim ben. Ben diyorum ki nasıl olabilir böyle bir şey? Ya bu başka birine verilebilecek bir gösteri değildir. Sınıfın değil mi? Her karakter hani işte dansçısı vardır. Ne bileyim işte yemek yemeyi çok seveni vardır. Oyuncakları olan işte vardır falan. Ben dansçı, ben dansöz kızım kreşteki. Bu solo nasıl bana verilmez? Yani ilk mücadelem de böyle başlıyor. Hani nasıl yani, çok belli değil mi benim dansöz olduğum burada? Sonra bir savaş, bir mücadele. Ben yapıyorum sonra gösteriyi. Ve bakıyorum ki müthiş bir şey bu. Buna devam edeceğim.
Hiç
doktor
bırakmadım.
Olmayı da çok istedim. Tabii. Hiç bırakmadım.
Doktor olamayınca eczacılar.
Babamla bir sürü kavga ediyoruz. Ben bağırıyorum. Hayır, ben bakkal olmayacağım. Ne demek falan, ama gelmedi yani puanın. Babam dedi ki babacığım biliyorum ama yani sağlık istiyorsun. Hani bir değerlendirmeni çok isterim.
Değerlendirdim.
Değerlendirdim, inanılmaz. Bir aşkla okudum. Yani gerçekten yakın arkadaşlarım, işte yurt odalarında beraber oda paylaştığım arkadaşlarım. Herkes ya nasıl bu kadar, yani deli misin ya, halk sağlığı dersine de gitme abi falan diyorlardı. Yani öyle aşkla. hayır gideceğim ve her şeyi öğreneceğim. Doğa ve insanla ilgili falan
diye gittim. Şu an diploman var.
Tabii tabii, ben 3 sene aktif eczacılık
yaptım. Onu da yaptım. Kiralayıp biliyorsun çok iyi paralar kazanabiliriz.
Sonra küçük... Artık yapamıyoruz.
Ha, onlar bitti mi? Eczacı açılımları, o kadarını bilemeyeceğim. Bir arkadaşım annesi eczacıydı da oradan aklımda kalmış. Bedeninle barış olmadığın zamanlar oluyor mu? Yani
tabii ki.
İşte hani o görüyorsun kusurlara okeysin işte falan, insanları unfollowladım falan da sonra da bir aynaya geçip ay göbeğimi sikeyim.
Tabii ki.
Alıyor değil mi?
Tabii ki. Bu herkesi rahatlatan bir şey olacak herhalde, bir cevap. Ben de bazen her gün öyle uyanmıyorum. Hele ki bedenimin değiştiği bir dönemse. Mesela işte biraz böyle adetime yakın bir dönemde biraz daha şişkin hissediyorum ve işte ne bileyim çok daha fazla yemek yiyorum, çok daha fazla belki şekerli şeyler daha çok tüketiyorum. Hani ödemim de daha fazla oluyor o dönemler, bilirsin ya böyle abur cubur yediğin anda bir anda paf.
Benim her günüm benim her günüm ödemli.
Ben o zaman bir paf, yani aynada bakınca hemen o geçmişteki o algı, o yani tabii o kodları yıkıp yenilerini yazdım tabii ki. İlmek ilmek, ağlaya ağlaya, çalışa çalışa kendimi, ağlaya ağlaya izleyerek belki. Yani aynada o kadar çok kendimi izledim ki. Kendimi izlemeye dayanamadığım zamanlarda da kendimi izledim. Evet, dikkatim dağıldı. Cümlemin sonunu unuttum.
Yani bu kendi bedeninden rahatsız evet. olduğun şeyleri kendini izleye izleye, bıçaklaya evet. bıçaklaya.
Tabii ki, ama barışa, şöyle demedim. Barışa. Mesela kusur demedim hiçbir zaman. Hı-hı. Önce mesela kendimle nasıl konuştuğumu fark etmeye Hı-hı. çalıştım. İlk yaptığım şey buydu. O kadar hızlı ki her şey. Hiç fark edemiyoruz kendimize nasıl konuştuğumuzu. Hemen aynada bir bakıyoruz kendimize. Göbeğim sikim ya, iğrenç mesela. Bunu düşündüğünü bile farkında değilsin o anda. Hı-hı. Çat diye geçip gidiyor. Ve o kadar alışığız ki böyle konuşmaya. Sonra bunu fark etmeye başladım ve ben gerçekten şu an iğrenç bir göbeğim olduğunu düşünüyorum. Ya bu bana iğrenç mi geliyor, yoksa birisi bana bunun iğrenç olduğuna inandırdı mı? Ya bu başkasının düşüncesi olabilir mi? Lere girmeye başladım. Düşündükçe tabii bunları hep sordum yani. Ben şu anda mesela neye ihtiyacım var? Neden böyle düşünüyorum? İğrenç ne demek? Kavramların tek tek içine girdim. İğrenç, özgüven. Cesaret. Mesela bana çok cesaretli biri deniyor. Hı hı. Ama ben cesaret gerektiren bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Hı hı. Falan. Ama bunları bulmak için kendimde bu tek tek bu kavramlarla yatıp kalktım yani. Çok düşündüm bunları ve çok izledim kendimi.
Çalışıyorsun kendi üzerine. Terapiye gidiyor musun? Hı hı. Yani zaten şu an bu konuşmalardan sonra başka bir cevap beklemiyordum. Peki biraz oryantal danstan bahsedebilir misin?
En sevdiğim yani.
Ataerkil bir topluma hizmet ediyormuş gibi görünen bu dansın aslında tam tersi kadınları güçlendirici bir yanı var mı? Yani muhtemelen var. Ama oryantal nedir ne değildir? Bir doğrusunu senden dinlemek istiyorum.
Tamam, çok sevindim bu soruyu sormana. Anlatmayı en sevdiğim yerlerden biri. Oriental dans tabii ki sanılanın aksine aslında male gaze için erkeklerin beğenisi ya da onları hoş hissettirmek için yapılan bir dans türü değil. Ama default olarak kendi cinsel enerjisini, kendi divine femininity'sini, kendi gücünü, kendi cinselliğini elinde tutan, farkında olan ve bunu parlatan bir kadın izliyoruz. Default olarak seksi. Yani erotik olması bir sebebi değil yani bu dansın. Sonuç olarak o parlayan o cinsel enerjinin tabii ki çok normal olarak insanlara çekici gelmesi. Ama bunun kadının erkeği mutlu etmek amacıyla yaşadığını ve yaptığını düşündüğümüzde o zaman bütün oryantalin teorisi ve doğası yıkılıyor. Aslında oryantal dans çıplak ayakla yapılır kesinlikle. Ve aslında toprak bastığımız yer dişil enerji ve toprak dizlerden, yumuşak dizlerden kalçada ateşle dönüşüyor aslında, ateşe dönüşüyor. Ve işte belki göğüs kafesi ve göğsü hava olarak, kolları da su. Yani bu dört elementle oryantal dansı aslında anlayabiliyoruz. Anlamak için çok iyi. İşte mesela topraktan alıcı, yani biz alıcıyız. Ne demek alıcı olmak? Dişil enerji. Topraktan almak demek gene kendini orada izleyici bir konuma koymak demek. Sen de izliyorsun neler olduğunu. Mesela oryantal danstaki titremeler aslında kadın orgazmının bir kutlaması bu dansta. O böyle göbekteki ve kalçadaki titremeler oryantal dansta kadının orgazmını anlatır. O bir kutlama dansıdır. Ya da aynı zamanda oksitosin hormonu, doğumu başlatan hormon olarak da biliniyor. Hatta suni sancı diye işte damardan verilen hormon ta kendisi oksitosinin. Oksitosin de rahim ağzının böyle yaptığı kasılma ve gevşemeler de kadını bu sefer titremeleri, doğumun başlaması, bu anı hem acılı hem çok zevkli ve dönüştürücü ve yaratıcı bir anı kutlamak için de kullanılıyor titremeler. Hı hı. Göbek dalgaları, işte bebeğin mesela anne karnında amniyotik kese patladıktan sonra bebeğin anne karnında o derinin üstüne çok görünür bir hali oluyor. Ve bebek aşağıya harekete devam ediyor. O da göbek dalgalarını oluşturuyor oryantalde. Şimdi bunların hiçbiri sence erkeklerin hoşuna gitsin diye yapılmış olabilir mi?
Mümkün değil. Mümkün ve çok etkilendim. Yok. Bilmiyordum hiçbirini. Çok etkilendim. Güzel.
İşte böyle yani. Aslında bunun farkında olsak işte hep yakmışlar cadıları. Korkmuşlar çünkü. Tabii ki oryantal dans yapan kendi, çünkü özgüven demek, sen olmaya izin varsa sana, o zaman insan zaten olmaya başladığında kendine güveni geliyor. Hı hı. Çünkü sen sadece olarak kendine inanabilirsin. Hı hı. Ve yeteneklerine güvenmek için bir alan, güvenli bir alan açabilirsin. Ama senin olmana izin verilmesi lazım. Sadece olacaksın. İşte ellerin hareketi yumuşayacak belki, yani tavrın, her şeyin değişecek. Oryantal dans bize bunu öğretiyor diyebilirim. Umarım yeterince açıklayacakmıştır.
Ben çok güzel açıkladığını düşünüyorum. Benim anlamam da zordur çünkü. O kadar tane tane ve güzel anlatıyorsun ki.
Çok sevindim.
Endişelerine gelecek olursak, kaygılarınla, endişelerinle nasıl başa çıkıyorsun? Kaygılı bir insan mısın?
Çok. Ama böyle demek istemiyorum. Evet, kaygılarımla, tamam. Kaygılarımla bazen başa çıkmak çok zor oluyor diyebilirim belki. Daha kolay geçsin diye o kaygılı anlar. Kendimde bazı şeyler bulmaya çalışıyorum. Kendime oyunlar, sallanmalar, dans etmek, belki bir müzik açmak.
Hareketle aslında hareket. Yine tabii çözüyorsun ki o işi, değil mi?
Emotions need motion. Maalesef.
Evet. Şeye döneceğim hemen. Geçmişe gideceğim. Çocukluğundan bahsedelim. İşte 5 yaşında ilk gösterini yapmışsın. Nasıl bir ailede büyüdün? Bu aile yolculuğunda şu an ne durumdasın? Yaptığın işle bağlantılı ne tarzı? Bana çok sorulan bir şey. İşte ailen dinliyor mu? Annen dinliyor mu? Baban dinliyor mu? Seni de izliyorlar mı? Seninle gurur duyuyorlar mı? Ne durumdasın?
Evet, duyuyorlar. Bu merak edilen bir şey olmasını anlayabiliyorum.
Evet, çünkü çok işte yine bu toplumda.
Tabii. Nasıl yani? Sen nasıl yaptın o zaman? Evet. Ya senin annenle babanın süper insan olması lazım. Mesela bazen yorumlar geliyor. Bu kesin yurt dışındadır falan diye. Evet. Annem ve babam beni çok desteklediler her zaman. Her zaman. Annem de Türk Sanat Müziği eğitmeni. Dedem sanatçı, o da bağlama çalıyor. Dayılarım aynı şekilde. Böyle çok sanatçı bir ailede büyüdüm. Ve sanatın desteklendiği bir ailede büyüdüm. Tabii daha önce benim gibi bir sanat türüyle
ilgilenen ama saçı
neşir olmayan bir aile. Twerk sanatıyla. Onlara da tabii wow oldu bir anda. Bir şeyi siz ne kadar consistent, böyle düzenli bir şekilde istikrarlı yaparsanız, insanların ağzı da o kadar küçülüyor. Ya, özür dilerim ailemden insanlar diye bahsettiğim için, ama annem, babam ve kardeşim tabii ki bunun, bu çekirdek ailemizin dışında, ama biliyorsun diğer aile büyükleri tabii olabiliyor. İşte çok yengeler, yorumlar, teyzeler, çok, yani biz çok kalabalık bir aileyiz zaten. 6-7 hala, 10 tane teyze falan, çok büyük bir aileyiz. Onun teyzem yok, şaka yaptım. Teyzem yok, büyük teyzem var. Neyse. Ben sürekli onlara ne geldiyse bana, atıyorum slut shaming geliyor tabii ki. Ya işte millet konuşuyor, biz büyük bir aileyiz. Bak soruyorlar Burcu, senin işte okul arkadaşların, anneleri soruyor, babaları soruyor. Burcu işte Donlu'yla video paylaşmış diyorlar, bizi utandırıyorsun gibi şeyler gelebiliyor bazen. Ama ben, ya bu benimle hiç ilgili değil yani. Hani.
Aynen.
Buna siz başa çıkın.
Aynen.
Beni hiç ilgilendirmiyor. Ya,
tamam, demin ne söyleyeceğimi hatırladım. Cesaret. Sana şey diyorlarmış ya işte hani cesaretli, çok cesaret. Bana da yapıyorlar onu. Nasıl yani işte hani o hele ilk yaptığım zamanlar ne cesaret falan. Benim için
cesaret
su içmek bu. Gibi bir şey evet. Olduğu için sende de aynı şey var muhtemelen.
Aynı şey, evet.
Aynen. Gerçekten o kıçının fotoğrafını, poponun fotoğrafını koyarken... Hani o kadar senin için önemsiz bir detay ki.
O kadar
ben
önemsiz
de burada
ki.
işte dün şurada sıkıştım, şunu yaptım derken yani bunu böyle bir teyzem duyacak, halam duyacak diye düşünmem mümkün değil.
Evet, benim öyle bir düşünce yapım yok yani,
evet,
zaten.
Evet, benim de yok.
Anneme babam, ya babam özellikle tabii hani maddi olarak da Eczacılık Fakültesi okumamda bütün üniversite boyunca bana yardımcı oldu. Ve bir gün ben babama şey demiştim. Ya babacığım, şimdi ben eczacılığı da bıraktım. Hiç diyor musun dedim içinden. Çünkü bana hiç söylemedi. Bana hiç de gelip ya seni o kadar eczacılık okuttuk ya. Altın bilezik. Ya bırakıp dansöz oldun. Sen
hiç
ne
mi?
Yapıyorsun yani? Hiç mi düşünmedin? Ya hiç. Hiç bir kere bile söylenmedi. Hatta tabii ki ilk dönemde en çok karşılaştığım zorluklardan biri maddi zorluklardı. Yani bir anda gelirinin olmadığı ve bir şekilde dans ederek para kazanmaya çalıştığım bir dönemde. Yani cebimde 200-300 lirayı gezdiğim çok haftalar oldu yani. Ama babam her zaman, tabii ki babacığım para ihtiyaç, ben sana sonsuza kadar bakarım. Sen istediğini yap. Yani benim arkamda hep bu vardı. Annemden de babamdan da. Onun için çok şanslı hissediyorum. Bir kez bile yüzüme kalkmadılar yani. Mesela kötü, zor bir durumda olduğumda bile bırakmasaydın eczacılığı bir kez bile demedi. İnanılmazlar
güzel,
yani.
Güzel,
dememeleri
şanslısın.
Güzel, evet.
Şanslısın.
Babam da bir kere donuma monuma asla karışmaz. Annem de öyledir yani. Herkese kötü haber ama.
Aynen
benim
öyle.
Benim annemle babam maalesef hiç orada değiller. Çok şükür yani tabii.
Yani evet, ben de babamın geldiği noktaya çok şaşırıyorum ama şu an konumuz bende.
çok anlatasın da var.
Bugün ben böyle oturayım işte, öyle oldu da böyle oldu da şu şunu dedi de bu bunu yaptı da öyle bir şeyim oldu. Bir kahveyle anlatırım. Cinselliği ilk keşfediş zamanlarına gitmek istiyorum bir de. Hani ilk seviştiğin, kendini ilk keşfettiğin o dönem koşa koşa annene gidip bunu anlattın mı, yoksa işte ne bileyim anlatmadın ama anladılar ve okey oldular mı, neler yaşadığını öğrenmek isteriz biz. Umarım annem dinlemez, dinleyiciler olarak bu fikre, bu soruya
çok
bayılıyoruz, o yüzden her konuğa da soruyoruz.
Çok güzel bir soru. Ben ilk cinselliğimi sanırım 5 yaşında falan keşfetmiştim. Yani mastürbasyon yapmak, İşte klitoris, kendine dokunarak zevk alma, onun cinsel bir şey olduğunu fark etme, belki bir şeyi düşünerek izlediğim bir filmde bir öpüşme sahnesinde heyecanlanma gibi. Bence 5 yaşımda falan fark etmiştim bunu. İlk cinsel deneyimim de 18 yaşındaydım sanırım, 18 buçuk belki.
17 yaşında deme, çünkü biliyorsun hemen linç ediliyoruz 17 yaşında. 17 yaşında.
Vallahi 18 buçuk planım zaten.
Yok be, istediğini söyle de. Bunun için linç yedik. Vay efendim, bilmem ne, çok komik.
Ya benim yediğim linçleri görsen.
Ya tahmin edebiliyorum. Tahmin edebiliyorum.
Çok komik linçler diyoruz ikimiz
yani,
de.
Evet.
Ama bu güzel bir şey ya. Komik linç yemek istiyorum.
Ay zaten hani o birileri seni linçliyorsa şey, doğru bir yoldasın diyorsun
kesinlikle,
zaten.
Kesinlikle. Onun için komik şeylerle linçlenmek boş ver yani.
Evet, pardon, ben senin ilk seks hikayenle şeyle balla kestim.
Balla.
Balla böldüm.
İlk seks hikayem yani her şey, ben zaten çok güvendiğim ve böyle çok hoşlandığım bir partnerimle beraberdim o zaman. Paylaşım kısmımı anneme anlatmadım hemen gidip. Yani her ne kadar mesela annem benimle arkadaş ilişkisi kurmaya çalıştıysa da ben hiç annemle o cinsel paylaşım ağını bir türlü tutturamadım. Yani o bağlantı sanırım benden dolayı. Annem hiçbir zaman böyle intimide edici, böyle korkutucu, ürkütücü bir kadın değil. Biraz evhamlı bir kadın sadece. Belki endişemi ona project etmek istememiş olabilirim. Hı hı. Tam emin değilim yani. Ben de oraları çözmeye çalışıyorum. Acaba bu gençkenki cinsellik deneyimlerimi böyle çok samimiyetle anneme koşa koşa anlatamamam şu an beni nereye getirdi? Onu da merak ediyorum. Hı-hı. Ama evet, annem anladı kendisi. Böyle bir şey olabilir mi diye merak ediyorum falan diye söylemişti yani. Tatlı bir kadın. Aynen. İşte.
Tatlı biri. Normal tatlı bir anne.
Normal bir anne yani.
Normal işte bir anne.
Düz anne arkadaşlar. Anne nütürleyoruz şu anda.
Şöyle bir sorun var bir de. Bedenini çok iyi tanıyorsun. Partnerinin bedenini de zamanla çok iyi tanıyorsun tabii ki. Yani eğer zamanla tanıdığın bir partnerin varsa genel olarak tanıyorsun.
Tabii.
Bedenini özgür kılmanın sekste etkisini soracağım sana. Seviştikçe, bedeni tanıdıkça ve seviştikçe çok daha iyi bir seks performansına sahip oldum. İşte daha çok haz aldım dediğin bir durum var mı?
Kesinlikle. Yani o kadar direkt olarak ilişkili ki.
Ama öyledir zaten. Yani ilk seks mesela hep kötüdür.
Tabii ki.
Çünkü o bedeni tanımıyorsundur. Hazını bilmiyorsun.
Kesinlikle öyle.
Birleşimler doğru olmuyor. Yani bir şeyler yanlış gidiyor.
Tabii
tanıdıkça
ki.
Uçuyorsun, kopuyorsun aslında.
Aynen öyle. Bir de tabii orada mesela bu benim yaptığım pratikler ya da herkesin aslında rutinine eklemesini istediğim şeyler işte belki sallanma, yani sinir sistemimizi regüle etmek, bir resetlenmek için bir sallanma, bir 5 dakika dans etmek, belki yoga pratikleri, işte belki bir 5 dakika oturup meditasyon yapabilmek. Aslında meditasyonu sadece izlemek, yani kendini izleyerek benim nasıl bir ihtiyacım var? Ben şu anda ne istiyorum? Benim ihtiyacım ne? Hı hı. Ama onu da tabii ki bedenini tarayıp böyle zihninin gözüyle, belki hani gözünle bakmadan da nasılım şu anda? Bir bakabiliyor musun kendi bedenine? Ayak parmaklarından başının ucuna. Ben şu anda nasılım ve neye ihtiyacım var? Ya da bu soruyu sorup cevabını almaya kendinden alıştığında bunu her an sorabiliyorsun. Yatakta biriyle sevişirken benim şu an ihtiyacım ne? Çat çat, artık bağlantı çok güçlü. Hemen biliyorsun senin ihtiyacın ne. Ve bu sadece tabii ki bedensel, fiziksel temasla bir haz da değil.
Hı hı.
Belki bir şey söyleme ya da senin bir ihtiyacın şu an saçlarını savurmak. Yani şu an benim nasıl bir tavra da ihtiyacım var. Nasıl olmak istiyor içim? Sadece fiziksel olarak evet, şu an yumuşak mıyım, sert miyim değil. Ya da şu an işte çişim mi var gibi, o kadar bedensel, fiziksel bir şey değil yani. Şu an ben nasıl bir tavırda olmak istiyorum? İçim şu an romantik mi, duygusal mıyım? Vahşi miyim? Neyim? Ben neyim bugün? Nasılım? Bunu sorabilen herkes ve cevabını almaya alışan, sorup cevap almaya muhteşem seksler yapabilir.
Tavsiye ederim diyorsun.
Evet, derslerime gelin.
Mastürbasyonla aran nasıl? Kendinle ne kadar, sen kesin çok iyi vakit geçiriyorsun. Kendinle senin öyle bir tipin var. Ben biraz seni şu an bir yarım saattir tanıdıysam sen mastürbasyonla aran iyidir.
Mastürbasyonla aram iyi tabii ki. Uzun yıllardır hayatımda, yani 20 senedir mastürbasyon yapan birisi olarak kendimle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Ama mesela ben de şu hazırlığı yapmaya başladığım bir dönemdeyim. Bunu bir self care olarak, işte belki mum yakarak falan, biliyorsun böyle bir kendime de bir atmosfer hazırlamak. Mesela henüz kendime o kadar bakım vermiyorum mastürbasyon yaparken. Henüz bir rutinimin içine böyle bir şey yapamadım ya.
Çok doğru.
Hani gerçekçi wellness mastürbasyon hikayeleri değil mi? Yani ben henüz mum falan koymuyorum. Senin bir güzel bir tütsü koku falan. Ya bazen...
Bas geç.
Bazen de bas geç yani gerçekten. Öyle pek başka bir cevabım yok.
Ama çok doğru bak, bir evet. Yani bir kendine onu hazırlayıp
tabii
güzel bir
deneyeceğim ya.
Ben
bugün
de
gidince.
Bugün ben şu an deneyemem. Şu an mastürbasyon
tamam,
falan
denerken
yapamam.
Yaz.
Tamam, mastürbasyon falan yapamam. Canım o kadar şey değil. Keyfim yerinde değil. Gerçi hemen keyfini yerine gelir. Bütün anksiyetelerini alır.
Ama enerji de biraz kaybediyoruz ya mesela. Sır. Derslerden önce mastürbasyon yapmıyorum.
Evet. Doğru. Bak
yaşam,
ben de
iyi ki enerjim kayboluyor.
İyi ki ben de bak programa gelirken mastürbasyon yapmamışım.
İyi ki ben de yapmadım.
Bir de yapsaydım. Bir de yapsaydım neler olurdu.
Evet.
çıplaklık konusuna gelecek olursak, bu benim yine kendimde çok araştırdığım, sonradan çözdüğüm, çözdüm mü bilmediğim bir şey. Çıplaklıkla aran nasıl?
Rüyalarım hariç çok iyi. Ya bir rüyamda çıplak olduğumda çok böyle geriliyorum.
Aa.
Rüyamda bir anda çıplağım.
Aa, bu da değişik bir tip.
Evet, ama hiç gerçek hayatta öyle bir şey yok yani. Çıplaklıktan hiç utanmam.
Neyi
anlatıyor acaba? Rüyamda bir anda restoranın ortasına ve bir anda çıplağım. Herkes bana gülüyor falan.
Terapistinle bunu konuştun mu?
Götüreyim ya.
Götür.
Bunu bir götüreyim terapiye.
Aynen.
Komik çünkü de. Hani böyle uyanınca da Allah Allah falan oluyorum.
İlginç.
Bayağıdır görmedim gerçi öyle bir rüya. Ama çıplaklıkla çocukken anlayamadığım sebeplerden dolayı hala bilmiyorum. İşte böyle kalça bölgemde sivilceler var, popomda, böyle yanaklarıma doğru. Ve yani bu sivilceler Instagram'da popüler oldu bayağı, benim popomun sivilceleri.
Ha öyle mi?
Tabii.
Ay, ben neler kaçırmışım seninle ilgili.
Anlatırım. Çok eğlenceli. Ondan sonra çocukken de hep şunu düşünürdüm ya. Canım benim, akla bak yani. Çocuğum, diyorum ki ya ben bu popomdaki sivilceler geçmeden evlenmeyeceğim diyorum çocukken. Bunu dediğimi hatırlıyorum mesela, o çıplaklıkla çocukken olan öyle bir ilişkim vardı. Popomda sivilce olduğu için mesela çıplak olmak çok utandırıcı, hı-hı, bir şey gibi hissediyorum. Tabii ki yani büyürken Allah'tan bunu birazcık böyle çözerek büyüdüğüm için, o yollardan geçtiğim için şimdi hiç öyle hissetmiyorum. Bazı günler mesela büyük bir sivilce var popomda. O zaman gerçekten ben de bir popom daha fazla kapatan bir don mu giysem yani, hmm, bugün diye bir içinden o da geçiyor. Ona da bakıyorum. O ihtiyacıma da bakıyorum yani. Ama her gün de iyileşmiş olmak zorunda değiliz.
Zaten canım.
Yani hiç.
Karanlıkta mı sevişmeyi seversin diye bir sorum var. Yoksa loş ve bedenlerinizi yakından görüp daha çok keşfe çıktığınız bir seks mi seni, evet, tatmin eder?
Sanki sen benim loş bir ortamda ve bedenlerimizi yakından keşfe çıkmak istediğim bir sevişmeyi tercih etmemi isterdin bu soruyla.
Ya ben onu
karanlıkta mı yoksa?
Ben çok karanlık sevmem ama senin de öyle onu tercih etmeyeceğini tahmin edebilirim.
Loş ışıkta böyle belki gölge oyunları
gibi. Tabii. Bir burcuyla sevişmek lazım ya, nasıl hiç
yerindeyiz.
Burcu'yu bir şey yapmak lazım, tecrübe etmek lazım gibi geldi
tabii
bana.
Tabii ki.
Daha şimdiden ben etkilendim çünkü daha yatağa girmeden. Peki bu dişil enerji dedikleri şey ne? Bize ne bunu bu? Anlat. Şu herhalde karşımda gördüğüm şey.
Dişil enerji ne? Dişil enerji gene sanılanın aksine frapan olmak, tırnaklarını yaptırmak falan değil yani. Ya da kılını almak falan. Çok komik geliyor bunu açıklamak ama bazen şunu fark ediyorum. Biz öyle bir fanusun içinde yaşıyoruz ki bazen herkesin bunları artık, değil mi? Herkes geçmedi mi ya bunları? Hani dişillik kıl almakla bağlantılı değil, değil mi? Bunu kopardık herkes de. Olmuyormuş yani. Öyle bir dünya yokmuş. Her gün fark ediyorum. O dünyaya uyanıyorum, sonra o dünya olmadığını fark ederek yeni bir güne başlıyorum. Soru neydi?
Dişil enerji.
Dişil enerji. Dişil enerji aslında alıcı olmak ve olmak yani. Yin enerji, dişil enerji dersek, yang enerji de hareket, ateş, yapma enerjisi. Her iki bedende de yani biyolojik olarak kadın ve erkek bedenlerinde, ikisinde de zaten dişil ve eril enerji beraber bir harmoni içerisinde bulunuyor. Ama bu eşit demek değil. Yani onların kendi bir dengesi var. Kadın bedenlerinde biyolojik olarak daha fazla işte dişil enerji daha yüksek olduğunu görüyor. Yani işte maskülen daha yüksek, şeyde eril daha yüksek erkeklerde. Bunun dengede olması demek bir... Mesela kadında dişil enerjinin daha yüksek olduğunu düşünelim, böyle varsayalım. Demek ki bizim yaratıcılığımızla ve sezgiselliğimizle yaşamamız gerekiyor demek. Ama bizim henüz olmaya ve kendimiz olmaya, olmak dediğim şey başka bir şey değil tabii ki, kendim. Olmak sadece. Ama buna izin verilen bir dünyada yaşamıyoruz maalesef. Mesela bizim sezgisel olarak ya da siklüsümüze göre yaşamamız gerekirken biz... günde 10 saat, haftada 6 gün, sürekli koşturmalı ve bizden sürekli bir şey yapmamızı beklenen bir dünyada yaşıyoruz. Hı hı. Tabii ki de yaratıcılığımızı kaybediyoruz. Tabii ki o doğamızdan uzaklaşıyoruz. Tabii ki omuzlarımız büyüyor. Tabii ki el hareketlerimiz büyüyor. Sertleşiyor, tavrımız sertleşiyor, sırtımız sertleşiyor. Ya bu bedende de bütün etkilerini görebiliyoruz. Hı hı. Belimiz kalınlaşıyor, omuzlarımız kalınlaşıyor. Sesimiz bile sertleşiyor. Bakışlarımız, yüzümüzün hatları. Her şeyin yumuşaması gerek. Yani bizim bu kadar sert yap yap yap, sürekli yapma üzerine bir düzende dişil enerjiden bahsetmek mümkün değil yani. Hı hı. Maalesef ki. Bizim dinlenmeye ihtiyacımız var. Hı hı. Sadece olmaya, koltukta hiçbir şey yapmamak. Belki mesela oryantal dansta burada mesela kadının yaratıcılığını ve yaratma gücünü kutluyor. Ama bunun için bir bebek doğurmaya ya da böyle fiziksel olarak bir rahminin olmasına bile gerek yok. Hı-hı. Biyolojik olarak. Sen bir yaratım gücünü kutlamak için o yaratım gücüne sahip olmana da gerek yok. Hani burada da onu ayırmak isterim. O zaman kadın bedenlerinde dişil enerji yüksekse oryantal erkekler yapamaz mı falan gibi bir şey belki doğabilir. Yani hı-hı, dinleyenlerin aklında da. Bunu kutlamak. Biz hepimiz o rahimden geliyoruz zaten. Geldiğin yeri, belki de seni yaradanı kutlamak. Çünkü o bir yaratım enerjisi. Ne demek istiyorum yaratım enerjisi? Ya da sen hiç hani doğum yapmayı, çocuk yapmayı, bir şey yaratmayı, dünyaya getirmeyi seçmediğin bir dünyada da o zaman senin yaratıcılığın, yani creativity, orayı besleyen şey dişil enerji.
Evet, bunu da güzel anlattın.
Beğendin mi?
Beğendim, çok beğendim.
Sağ ol.
Tabuların var mı? Ay şunu yapmam bak dediğin bir şey.
Neyle ilgili? Seksle ilgili mi?
Genel olarak kendinle genel ilgili. Ne bileyim, şu ana kadar bir tabu göremedim tabii de hani vardır senin de bir vardır. Kırmızı bir çizgin.
Düşünmedim pek. Ne yapmam? Yani kimsenin üstüne basmam. Mesela. Asla.
Ne bileyim, şimdi yatakta tabuların var mı o zaman? İşte bağlanmam.
Cuckold falan herhalde ya. Cuckold yapamam gibi geliyor. Ben cuckold olurum da. Hı-hı. Performans gibi yapamam gibi, hı-hı, geliyor yani. İzlenirken belki, düşününce. Herhalde bir tek budur.
Pekala, güzel. Çok tabumuz da yok. Böyle şey, buraya da temiz, tik attık. Temiz, burası da temiz. Kendine en çok nerede güvenli hissettiğini soracağım.
Dans stüdyosunda.
Aa, dans ederken.
Evet.
Hem özgür hem güvenli çok diyebiliriz. Peki Burcu, son sorumu soruyorum sana. Zaten programın da yavaş yavaş sonuna geldik. Şöyle bir soru sormuşuz. Kız çocuklarının memelerinden utandırıldığı, saklamak için o kambur yürüdüğü bir ülke burası. Biz burada yaşıyoruz. Böyle bir yerde beden üzerine çalışmak sana ne hissettiriyor? Yani bunu daha böyle ergenliğimizden, çocukluğumuzdan kamburlaşmamız, saklamamız, çıplak soyunmamamız, işte ne bileyim. Hı-hı. Zaten çıplaklık konusunda konuşmuştuk. Çok fazla tabumuz var.
Var. Şöyle diyebilirim. Hemen aklıma bir anı getiriyor. Memeler ve ergenlik deyince. Benim memelerim büyük. Ve çocukken de büyüktü. Yani büyük büyüdüler. Ve çok dikkat çekici olmaya başladı. Ama 12 yaşındayım. Yani ben çocuğumu ip atlamak istiyorum. Ama memelerim büyümeye devam ediyor ısrarla. Ben böyle kadın gibi hissettiğim için, yani böyle erişkin bir kadın gibi hissetmek istemediğim için, daha doğrusu sütyen giymek istemiyorum. Hı hı. Yarım atlet annem bana almıyor, işte senin ihtiyacın yok henüz. Onu ertelemeye çalışıyordu kendince. Ve ben ip atlıyorum bir gün. Yazlıktayız ve sokaktayız. Karşıda da bir bakkal var. Bakkaldan çıktı kadın. Bakkalın sahibi yanıma geldi. Sen artık dedi. Memelerin çıkmış. Ben şoktayım. Nasıl yani? Memelerin zıplıyor diyor. Dikkat çekiyor. İp atlama sen artık dedi bana.
Ve sen hayatın sonuna dek ip atladın.
Tabii ki. Tabii ki atladım. Artık mesela ip atlarken sütyen giymiyorum. Bilerek. Az atlayabiliyorum. Şöyle tutuyorum. giriyorum bazen. Derse de çok komik oluyor. Sütyen giymediğimde işte bazen zıplamalı ısınmalar oluyor. Ben memelerimi tutuyorum. Bütün sınıf memelerini tutuyor. Diyorum ki siz... Herkes tutmak zorunda değil mi? Yani onların hani sallanması bize mesela çok garip ve ayıp hissettirildi. O onunla yani bu utanma hissi ve memelerle ilgili o ilk anım orası. Sonrasında böyle kötü bir dönem tabii ergenlik yani böyle ben de taklandığım işte erkekler sütyenin askısını çekiyor falan biliyorsun öyle şeyler yaşadık. Onlar bittikten sonra erişkinliğimde mesela memelerle ilgili sadece slut shame'lendim. Hani sen memelerine bakılsın istiyorsun diye. Hı-hı. Ben de evet yani bakılsın istiyorum tabii ki. Niye bakılmasın? Ben bakıyorum ve çok güzeller. Gibi bir açı bakış açısı geliştirdim. Evet.
Yani aslında bir sürü müdahale, lazım, evet, müdahaleye uğruyoruz. Tabular karşımıza çıkıyor.
Sana ne demeyi öğrenmemiz lazım. Hani dilde başlıyor gerçekten. Mesela hemen birisiyle karşılaştınız, bedeninizle gibi yorum yaptı. Bir dakika ya, sana ne?
Hey hey hey.
Sana ne?
Aynen.
Hiçbir şey demek zorunda değiliz. Hiçbir şey borçlu değiliz. Sadece sana ne? Ya da bu seni ilgilendirmez, bu benim bedenim. Lütfen bedenimle ilgili yorum yapma. Demek bizi hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar çok iyi hissettirebilir. Bir de sanırım ne dedin? Sorumluluk hissediyor musun dedin mi?
Sorumluluk hissediyor musun? Diyeyim hadi.
Demedin mi?
Demedim.
Tamam.
Ama şu an diyorum. Burada bir sorumluluk yazıyor ama dememişim. Demediğimi hatırlıyorum. Sen belki de onu gördün.
Ben onu gördüm evet.
Sen benim sorularımı mı okuyorsun o?
Gözlerim iyidir. Evet, sorumluluk.
Ha, bunları sana zaten 60 olabiliriz. O yüzden sen biliyorsun.
Aklında kalmıştır zaten.
Tamam tamam, şimdi oldu.
Ama ben sen bana mı sordun? Ben biliyor muyum? Bilmiyorum.
Yok yok, ben sormadım. Ha, tamam, ben tamam. Şurada bıraktım o soruyu, uzun bir soru
tamam,
diye.
Tamam, oraya kadar cevapladın mı?
Evet, güzel cevapladın. Tamam. Sorumluluk hissediyor musun?
Seni düşündüm ben çünkü bu sorumluluk kelimesini bir an aklıma geldi. Ve ben zaten hep sorumluluk hissediyorum ki. Mesela bedenle çok çalışmaya şey. Başlamadan önce de zaten sorumlu hissettiğim için başladım çalışmaya. Yani hem kendi bedenimden ve sanki insanların herkesin bedeninde güvende hissetmesi için bir şeyler yapmaya sorumluluğum varmış. Ya da ben kendi bedenime nasıl davrandığımla ilgili artık sorumlu da hissediyorum. Bu ama bana hiçbir zaman böyle bir sorumluluk, bir yük gibi gelmiyor ama doğal bir görev gibi hissediyorum bunu. Bana atanmış bir görev.
Evet, biraz o sana atanmış haberin değil olsun mi? Bu görev biraz. Sende. Bundan sonraki hayatında sana bu görevle ilgili daha çok başarı, daha çok,
çok
heves ve daha çok o kelimeyi bulamadan bulursam şey yapacağım arkadaşlar, haber vereceğim. Bu programı kapatıyorum.
Tamam.
Bitti.
Hadi.
43 dakikada hiç fena değil. Hmm. Güzel konuştuk, sohbet ettik.
Çok iyi, çok iyi. Nasıl geçti anlamadım.
Güzel geçti bence. Ben nasıldım programdan önce ve sonra? Iyiydi.
Programın ortasında bile hemen çat diye değişti. Evet. Çok iyisin.
Teşekkür ederim geldiğin
ben
için.
Ben teşekkür ederim.
Bu program, için. Bu program bitti arkadaşlar. Bay bay.